Bye bye Türkçe.
Ayrım 15.
3. Ezberci, kopyacı, kalıpçı yerine araştırıcı ruhta gençler yetiştirilecektir. Üniversitelerde özenti değil, gerçek anlamda araştırmaya ağırlık verilecektir. Bu araştırmalar dış siyaset olsun, iktisat olsun, bilim ve teknik olsun, tarih olsun, her dalda devlete, hükümete, orduya, millete ışık tutacak bilgi verecektir. Üniversite, devlet, sanayi arasında sıkı bir dayanışma kurulacaktır. Bilgi toplamada benliğinden feragat etmeden bilimciler her türlü uluslararası bilim ilişkilerinden faydalanacaklardır. 4. Gençlerimizin ve velilerin aklı, fikri dışarı gitmek, dışarıda okumak, okutmak olmamalı. Bugünkü en başarılı iş adamlarımız eğitim dili o zaman tamamıyla Türkçe olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yetişmiştir. Bizim nesil lisedeyken en özendiğimiz şey İTÜ'ye girebilmekti. Şimdi ise sadece bir 40 yıl aradan sonra herkes dışarı gitmeye, o da olmazsa eğitim dili İngilizcedir diye ODTÜ veya Boğaziçi'ne girmeye çalışıyor. Gençlerin bir sene fazladan yabancı dil hazırlık sınıfı okuması da başka ülkelerde görülmeyen bir zaman ve kaynak israfıdır. Bir yıl fazladan okunacaksa herkes bir yıl matematik okusun. İşte o zaman öbür devletlerin de önüne geçer. Sadece acentacı yetiştirmemiş oluruz. Dışarıda okuma, devletin ve özel kişilerin sarf ettiği dövizin hemen bir toplam hesabı çıkarılmalı. Bu milyarlarca doları bulan kaynağın hiç olmazsa bir kısmı derhal mevcut üniversitelerin sağlıklı ve araştırma ruhuna dayalı bir hale getirilmesine ayrılmalıdır. Dışarıya ancak ülkenin hedeflerine yönelik dikkatle seçilmiş konularda, mesela bize hiç olmayan dallarda doktora öğrencisi ve doktora üstü uzmanlaşacak kişiler gönderilmelidir. Basından öğreniyoruz ki bu konularda şimdiki YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu ve Saygıdeğer Başkanı Profesör Mehmet Sağlam önemli adımlar atmaktadır. Kendilerini kutlarız. 5. Orta öğretimde olsun, yüksek öğretimde olsun, gençlerimiz hem Batı, hem Türk, İslam ve Asya kültür, tarih ve felsefesini öğrenmelidir. Descartes'i bilen ama Gazeli'yi hiç duymamış bir Türk genci düşünülemez. 6. Bu üniversite ve araştırma kurumlarımızda milli hedeflere dönük araştırmalar yapılmalı, bu arada moleküler biyoloji, bilgisayar, iletişim konularında hamle yapılmalıdır. 7. Orta, lise ve yüksek okullara Türk dünyası karşılaştırmalı Türk lehçeleri, Türk illeri edebiyatları ve tarihleri, bugünkü toplumsal yapıları ve coğrafyalarını da içeren dersler konmalıdır. Yaz aylarında okullar o ülkelere öğrenci gezileri düzenlemeleri, öğrenci öğretmen alışverişi yapılmalıdır. 8. Eğitim düzenimiz vatanını, milletini ve insanını seven, tarihini, kültürünü, Türkçeyi iyi bilen, Batı'yı da, Asya'yı da tanıyan Avrupa dili olsun, Arapça, Farsça, Urdu dili veya Hintçe olsun, Japonca, Çince olsun, bir yabancı dili seçeceği mesleğe göre yeterince bilen, kendi benliğini ve haysiyetini yitirmeden her yerden her yeniliği öğrenebilecek, kendisinin ve toplumunun maddi ve manevi refahına katkıda bulunacak, elinde geçerli belli bir beceri, yani kolunda bir altın bilezik olan araştırıcı ruhta gençler yetiştirilecektir. Ancak başkasının bilmediği bilgi güçtür. Dipnot: Kültürel Etkinlikler Kurultayı, İslam Dergisi, 27 Kasım 1995. Türkiye'de bilgi çağı lafını 1990 ve 1991 yıllarında işittim ilk kez. Geçmişte de bilgi vardı. Her devrin bir bilgisi vardı. Onun için her devir bir bilgi çağıydı. Öyleyse bu bilgi çağıyla ne demek istiyorlar? Üstelik bu kavramda bir tercüme hatası olmuştur. İngilizce'de bazı terimler karmaşaya yol açar. Çünkü Türkçe'de bilgi kökenli birçok kelime türetebilirsiniz. Ama İngilizce'de böyle matematiksel yapı yok. Çünkü İngilizce 5 dilden teşekkül etmiş, kuralları kalmadığı için öyle kolayca terimler türetilmez. Dolayısıyla bir enformasyon, bir de enformatik var. İşte o kadar. Bizde 20 tane çıkar, hemen anlaşılır, bu dilde de 2 tane çıkar. Dolayısıyla İngilizce öyle ahım şahım bir dil değil. Yani tercüme hatası olmuş, bu information age lafını oralarda senelerce duydum, burada da bilgi çağını duyduk. O zaman tamam dedik, şimdi anlaşıldı. Bilgisayar kelimesini ilk defa bilimciler arasında duymaya başladık. Fizik, kimya, matematik, mühendislik gibi dallarda büyük hesaplar yapmak isteyen bilim ve teknik adamları bunu 1950'lerden itibaren kullanmaya başladı. Tabii kullanılan bilgisayarlar büyüktü, 70'lere hatta 80'lere kadar ve belirli uzmanların elinde bulunan bir şeydi bilgisayarlar. Bilgisayarlar zamanla teknikteki gelişmeler sebebiyle küçüldü. Bu adamlar oturup da bunu daha küçük yapalım diye düşünmediler. Bu nereden geldi? İlk Kennedy, JFK, Amerikalılara bir hedef göstermiştir. Demiştir ki, Ay'a gidelim. Birçok tartışmadan sonra bütün memleket onun üzerinde çalışmaya başladı. Bu dönem Amerika'nın altın çağıydı, bir daha herhalde olmaz diyorum. Ay'a gitmek için birçok hesap yapmak gerekti. Öte yandan füzenin kendi rotasını kendisinin ayarlaması gerekiyor. Dolayısıyla yürütülmesi zaruret oldu. Sıradan Amerikalılar arasında bile yaygın olan ve söylenen bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kennedy'den sonra milli hedef gösteren bir başkan gelmemiştir. İşte bu sebeple toplumda farklı bir durum ortaya çıkıyor. Amerikan toplumu artık kendi çıkarlarını, ne alıp sattığını, gündelik uğraşlarını, tüketimlerini konu ediyor. Yani hedef gösterilmezse insanlar bu tür şeylerle uğraşıyorlar. Bu da tatminsizliğe sürükler insanlığı. Öte yandan farklı bir yolun olduğunu da düşünmüyor Amerikan toplumu. Onlar diyorlar ki, madem bu ülke bir sanayi toplumudur, insanlar da buna razı olmak durumundadır. Biz de duyuyoruz ki, hayır, sanayileştiğin zaman şehirlerin batakhaneye dönmesine, gençlerin uyuşturucu pençesine düşmesine gerek yok. Sanayi toplumunun getirdiği bir sonuç değildir bu. Sizde böyle olmuş, çünkü bir eksiklik var. Ama mesela Japonya'da öyle değil. Onların bir Asya gelenekleri var, daha derin eski kültürleri var. Onlar da sanayileşmiş ama hiç öyle sorunlar olmamış. Bilgi çağı bir tercüme hatası. Anladık ki bundan kasıt bilişim çağı imiş. Bunlar bilgisayar teknolojisi çağına girdik demek istiyorlarmış. Aslında basit bir kavram. Amerikan ahlakında önemli olan para kazanmaktır. Nasıl kazanıldığı değil. Ölçü bu. Maksada ulaşmak için her yolun mübahlığı şeklindeki pragmatist düşünce. Amerika'da iş ahlakı ölmüştür. Amerika'da sanayi üretim durdu, artık bol bol silah yapıyorlar. Bunun için de yeni pazarların yaratılması gerekiyor. Şimdi de diyorlar ki, biz bu üretimi kasten yapmıyoruz, durduk artık. Demiyorlar ki, Amerikan halkı gevşedi, iş ahlakı diye bir şey kalmadı. Herkes de bir köşe dönme sevdası aldı başına gidiyor. Bizim gözümüzde çok büyütülen Batı, hele Amerika hiçbir şey değil. İçi kof büyük bir cüsseden ibaret. Artık büyük hacimli malları yapmıyoruz. Onu Asyalılara bıraktık. Bu kaba saba malları bu hamallar yapsın ucuza, biz de ürettiğimiz için bilginin depolanması, aktarılması ve benzeri gibi işleri yapalım. Sigorta gibi emek gerektirmeyen işleri yapalım. Adamlar geçtiğimiz aylarda yaptıkları açık oturumlarından birinde ne yapalım diye kara kara düşünüyorlar. Bilgisayar işini biz yürütüyorduk, Asyalılar elimizden kaptılar diye. Karşı tarafta hiç umursamadan, olsun, o da hamallıktır. Biz şimdi yazılım, software yapıyoruz diyor, mesela bir Microsoft şirketinin yaptığı gibi. Artık havayı kirleten işler yerine bu tür temiz işler yapıyorlar. Bir takım insanlar bunu savunuyor. Yine söylüyorum, Amerika'dan korkmayalım demekten kastım, onlardan bu bilgileri almayalım, onları ciddiye almayalım anlamında değildir. Tam tersine söylemek istiyorum. Yani ancak bu adamların aklı erer, bunlar yapar, biz de sonradan duyarız gibi düşünceleri silmek için bunları söylüyorum. Yani bunlardan ne korkuyoruz? Bunlarda akıl varsa bizlerde de akıl var. Bu sadece kendine güven meselesi. Yani akıldan çok, akılla beraber bir gönül meselesi. Dolayısıyla kendimize güvenelim, onlardan iyisini de yaparız. O manada onlardan korkmayalım. Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz, bizim onlardan eksiğimiz yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir laf var: bilgi kuvvettir. Biz de diyoruz ki, tamam ama eksik söylüyorsun. Bildiğin her bilgi kuvvet değildir. Kimsenin bilmediğini biliyorsan o zaman kuvvetlisin. Yoksa herkesin bildiği bilgi kuvvet değildir. Borsayla uğraşanlar bilirler. Herkes bilse ki yarın falanca şirketin kağıdının değeri 2 misli olacak veya döviz 2 misli olacak. Burada kim zengin olur? Herkes bildiği için kimse zengin olmaz. Ama öte yandan bunu kimse bilmese de ben bilsem, onlar gider Mersin'e, ben giderim tersine yaparım. Neden? Kimsenin bilmediği bilgi bende olduğu için. Onun için biz diyoruz ki herkeste olmayan bilgi kuvvettir. Tarihte bunun örneğini İslam dünyasının sahip olduğu bilgilere Ortaçağ Avrupa'sının sahip olmayışından görüyoruz. Batılıların sahip olduğu altyapıya sahip olduktan sonra üstüne kendimiz bir şeyler ekleyebilelim ki onları aşabilelim. Burada soru sormanın önemi ortaya çıkıyor. Bizde soru sorması öğretilmez, kendi tarihini bile bilmeyen turist rehberi yetiştiriyoruz. Kafanın ve gönlün gerçek eğitimi gerçekleştirilmelidir. Türkiye'nin kendi problemlerinde çözümün ilk kaynağı yine Türkiye'nin kendisi olmalıdır. Gidip de şuradan buradan çare aramaya gerek yok. Batı'da bilim, matematik, Descartes'le, Newton'la başlamadı. Bunlar 1000 sene önce Türk İslam alimlerinin icat ettiği veya geliştirdiği gökbilim, matematik, kimya, ilmi simya gibi bilimlerle başladı. O zaman kuvvet kimdeydi? Bizdeydi. Çünkü onların bilmediği bilgi bizde vardı. Daha sonra onlar bu bilgiler üzerine yeni bilgiler geliştirdiler ve bu bilgiler bizde olmadığı için biz kuvvetsiz düştük. Bakın şimdi buradan ne sonuç çıkıyor? Amerika'da, Avrupa'da bir takım bilgiler var, bizde yok. Öyleyse o bilgileri alalım, kitaplara bakalım, örüt bağdan, internetten bilgiler alalım diyoruz. Aslında bu internette de pek bir şey olmadığı görülür iyi incelenirse. O da reklam ve pazarlamadır, başka bir şey değil. 3000 tane doktora öğrencisi gönderiyorlar dışarıya. Kim karar verdi diye sorduğumuzda bilmiyoruz diyorlar. Yani gönderenler bilmiyor buna kimin karar verdiğini. Kaç milyar dolar dışarı gidiyor? Bir sürü öğrenci Amerika'ya gönderiliyor doktora için. Kim karar vermiş? Meclis mi karar vermiş? Hayır. Bakanlar kurulu mu tartışıp karar vermiş? Bu işi yapanlar bilmiyor kimin karar verdiğini. Kurcalıyorsunuz, ancak bir dedikodu duyuyorsunuz. Doğru amacı Demirel'e söylemiş olmuş. Nereden öğreniyoruz bunu? Amerika'ya doktora için gidenlerden öğreniyoruz. Böyle durumlar var. İşte böyle binlerce adam gitti. Bu şekilde kuvvetli olunur mu? Biz bu faraziyeye göre kuvvetli falan olamayız. Çünkü herkeste olan bilgiler bize de olsa hiçbir değişiklik olmaz. Ya ne lazım? O bilgiler taban olarak elbette bulunacak. Onun üstüne ilave yapacaksınız. Peki bu zor mu? Hayır değil. Bize aşağılık kompleksi aşılanmış. Esas iş soru sormasını bilmektir. Bizde soru sorması öğretilmiyor. Bizim eğitim İngilizce öğretir, kendi tarihini bir bilmeyen turist rehberi yetiştirir, acenta kafa yetiştirir, onun için tepede acentadır. Birkaç yıl önce denizciliğe merak sardık. Karadenizli de değiliz ama istiyoruz ki şu deniz haritalarını görelim. Diyorlar ki sırdır. Gittik o haritaları New York'tan aldık. Bu iş tıpkı gümrük birliği anlaşması gibi. Bizim profesörlere Türk yetkili makamları anlaşmanın metni gizlidir diye vermemişler. Onlar da faks çekip Brüksel'den anlaşmanın metnini almışlar. Şimdi kime karşı bu gizlilik? Millete karşı tabii ki. Soru sormasını bilen insan yetiştirecek bir eğitim gerekiyor. Kendine güvenecek, kendi kimliğinden utanmayacak, kendi tarihine ve geçmişteki tecrübelerine güvenerek, gönlümüzü pekiştirerek, inançla, törelerimizle, ahlakımızla, bizim için gerekli olan soruları sorarak bilgiyi biz üretiriz. Türkiye'de ne lazım diye Türkiye'den bir soru sorulduğu zaman Amerika'nın falanca araştırma şirketine sormak ayıptır.
Ayrım sonu.